Ayrım 31, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 315, 65. bölüm. Gecenin ikisi olmuştu ve Loak hala bir şey elde edememişti. Listesindeki finansçılarla konuşmuştu. İkisiyle ofislerinde, ikisiyle barlarda, bir diğeriyle 8. bölgedeki bir restoranda. Hepsi de onu başından savmıştı. Onların ağzından laf almak için elinde hiçbir şey yoktu. Böyle bir durumda babası bir dosya çıkarırdı, kardeşi de silah. O ise ancak bir kadeh içki ikram edebiliyordu. Brokerlar ve traderlar meslek sırrı hastalığına tutulmuşlardı. Oysa bir çıkarları olması koşuluyla her gün bu meslek sırrına ihanet ediyorlardı. Loak'ın ise satacak bir şeyi yoktu. Ve herkes onun babasının adamı, yani konuşulmaması gereken biri olduğunu biliyordu. Morven onu düzenli olarak arıyor, Loak da her defasında kaybetmekte olduğu bir dövüşün gong sesini duyar gibi oluyordu. En kötüsü de alkoldü. Gece ilerledikçe ve görüşmeler arttıkça kadeh seslerinden, buz şıngırtılarından, kokteyl kokularından oluşan bir cehenneme giriyordu. Siz alkolü unuttuğunuzu ileri sürebilirsiniz ama o sizi asla unutmaz. Bir tür kaşıntı Loak'ın içini kemiriyordu. Bir saatten beri gece kulüplerini dolaşıyordu. Önce VIP, sonra Montana ve şimdi de Ren Sokağı yakınındaki Parnasium. Bir telefon kulübesinde ne kadar durulabilir tarzındaki şu yarışmaları hatırlatan, bir cep mendilinden daha büyük olmayan bir kare. Ara ara yanıp sönen güçlü ışıklarıyla tam bir kara kutu. Finans dünyasının küçük askerleri, ünlü artistlerin, televizyon sunucularının, gece kuşu entelektüellerinin takıldıkları bu tarz inlere bayılıyorlardı. Doğal olarak sahip olamadıklarını, yetenek, sevimlilik, ün, parayla satın alıyorlardı. En azından saraya ait olmanın hayalini yaşıyorlardı. Luak bir kola zero ısmarladı ve kalabalığa karıştı. Henüz iki adım atmıştı ki eski bir tanıdığı gördü. Erve Serrano. Wall Street'te çalışırken herkes ona jamon jamon derdi. Borsa dünyası her zaman zarifti. Zaten Serrano da ticari marifetlerinin dışında erkeklik organıyla yaptığı akrobasilerle, helikopter hareketi, kendini emme vesaire tanınmıştı. Daima klas. Luak yaklaştı. Onu düşünmediği için kendine kızıyordu. Trader'ın iyi bir profili vardı. Bu tesadüf Luak için yitirdiği bir şeyi bulmak gibiydi. Ufak tefek Bodur Serrano, çakır keyif iki fingirdek sarıçının arasında bir kanepede oturuyordu. Bir an Luak kız kardeşini gördüğünü sanmıştı. Serrano da adam akıllı sarhoştu. Belki de yararlanılması gereken bir fırsattı bu. Kızlardan biri yerini ona verdi. Luak'ın kadehi hala elindeydi. Gören de onu viski kola içiyor sanırdı. Aslında salataya sirke koymaya bile hakkı yoktu. Samimi bir tavırla yarı sarhoş, yarı suç ortağı gibi işten söz etmeye başladı. Serrano da hafta içinde kazandığı milyonlardan bahsetti. ''Ya maden işi ne durumdasın?''
''Niyetini anlıyorum.'' diye güldü trader. ''Bilgi alamayacaksın.''
''Kendi bölgemi kollamam normal, öyle değil mi? Coltano satın aldın mı?'' Serrano cevap vermeden bir bardak dolusu vodkayı yuvarladı. Luak vodkanın kokusunu duyabiliyordu. İçinde küllenmiş bir şeylerin aniden canlandığını hissetti. ''Satın aldın mı, almadın mı?''
''Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun.''
Yumağı çözmeye devam. ''Bu konuda tek olmadığına inan ve bu da beni endişelendirmeye başlıyor.''
''Bu senin için kıçını kurtarma fırsatı.'' dedi Serrano bardağını sallayarak. Yeni bir yudum. Müzik böğürüyordu.
Sesleri sel halinde dışarı boşaltan hoparlörler, bir denizaltının gövdesindeki çatlaklar gibiydi. Bu ses seli çok geçmeden onları yutacaktı.
''Zaten bunda senin anlayabileceğin bir şey yok.'' diye ekledi borsacı. Bir anda dalgınlaşmıştı. ''Durumunuzu görünce.''
Kahkaha attı.
''Üstüne alınma.''
Sarışın hafif hafif onun bacak arasını okşuyordu. Tüm bu maskaralıklar Luak'ı iğrendiriyordu. Paranın bu salak jamon jamona verdiği güç. Sadece telefonda konuşarak kazandığı para. Birkaç yüz avro için her şeyi yapmaya hazır bu paralı hovardanın iğrençliği ve alkolün baş döndürücü kokusu. Sıcak dalgasını hissetmeye başlıyordu. Bir kaygı krizinin başlangıcı.
''Müşterilerin kim?'' Serhan'ı onun kulağına doğru eğildi, elini boru gibi yapmıştı. ''Sana isim verecek kadar sarhoş değilim. Yatırım fonlarımı, maden şirketlerimi, girişimciler mi? Sana gerçekten de tuhaf olan tek bir şey söyleyebilirim. Coltano'yu istiyorlar, başka bir şey değil.'' Kalabalığı bir çamaşır makinesinin tamburu gibi çalkalayan tekno müziğin ritminde bir gerçek ortaya çıkıyordu. Yeni yatakların bulunduğu haberi sızmıştı. Jeologlar mı? Babasının sahada faaliyet gösteren suç ortakları mı? Bankacılarla, yatırımcılarla nasıl tanışmış olabilirlerdi? Luwak başka yönden bir yoklama çekti. Bizim şirket bir hastan şüpheleniyor. ''Ne demezsin?'' diye kahkahayı bastı Serhan'ı. ''Sadece pastadan paylarını istiyorlar.'' ''Hangi pasta?'' Cevabı duymadı, huzursuzluğu artıyordu. Nemli şakaklar, mide bulantısı, dans pistindeki tekno müziğin ritmindeki kalp atışları. Ayağa kalktı ve bardağını bıraktı. ''Tasarlanmış bir hareket olmadığına dair bana güvence verir misin?'' ''Bildiğim kadarıyla yok.'' Serhan'ı kendine bir kadeh vodka daha doldurdu. İmparatorluğuna. Luwak gayri ihtiyari zehrin miyasmasını solumamak için nefesini tuttu. Yaklaşık 10 yıldan bu yana içmiyordu. Ama bu kötü alışkanlığı hiç aklından çıkmamıştı. Nefesini tutmaya devam ederken başını öne eğdi ve bacak arasına bakarak kikirdeyen Serrano'yu gördü. Yanındaki kız tiksinerek doğruldu. Kız onun aletini çıkarmış, trader'da rahatlamak için bu durumdan yararlanmıştı. Pislik herif masanın altına işiyordu. Ho ho Piste dans edenler gitgide yayılan sidik birikintisi içinde tepinirken Luwak kaçarcasına uzaklaştı. Işığın deforme ettiği suratlar, çığlık etkisi yaratan kahkahalar, kanlı yaralar gibi uzayan ağızlar iç içe geçmişti. Sonunda çıkışa ulaştı. Jeologlar, buz kesmiş ve ateş basmış halde titreyerek kendini Aston Martin'ine kapattıktan sonra o soysuzlardan birinin konuşmuş olduğunu düşündü. Afrika yolu olduğu gibi durmuyordu. Eğer babası onun da şüphelendiği gibi maden çıkarmaya başladıysa, bunu ormanın derinliklerinde kaybolmuş siyahların yardımıyla da yapmıştı. Yolladığı e-postalara uzmanların cevap verip vermediğini görmek için mesaj kutusuna baktı. Bir cevap yoktu. Mesajlarına bakarken saydı. Babası gece boyunca onu 8 kez aramıştı. Tek çare, elini torpido gözüne soktu. Jelatin poşet ve beyaz toz. Gösterge panelinin üstünde 3 çizgi oluşturdu ve nefes almadan burnuna çekti. Hafifçe titredi ve ensesi koltuğun kafalığına çarptı. Bu kez iyi gelmişti. 66. Bölüm. Gael dönüş yolunda hiçbir şey söylememişti. Ervan da ağzını açmadan arabayı sürmüştü. Ağzı sıkılar kulübü ya da onun gibi bir şey. Yol boyunca hem ağrısını azaltmak hem de sinirlerini yatıştırmak için Ervan sürekli ağrı kesici alıyordu. Arka koltukta bir örtüye sarılmış Gael ise ensesine bir silah dayanmış gibi sessizliğini koruyordu. Leş gibi et, hayvan kanı ve dışkı kokuyordu. Ervan kız kardeşinin üşümesinden korktuğu için camı açmıyordu. Gael ayrıca öfke ve günah da kokuyordu ama bu ilk anda anlaşılmıyordu. Çünkü çok daha katı, çok daha derinlerde kalmış bir katmandı. Her şeyin açıklamasının bulunduğu katman. Kız kardeşinin evine vardıklarında Ervan onu duşun altına sokmuş ve duştan çıkınca onu bir güzel azarlamayı düşünmüştü. Şimdi karolara çarpan suyun şıpırtısını dinliyordu ve kızgınlığı da çoktan geçmişti. Kola Zero, cep telefonu, sonunda ekibini arayabilirdi. Önce Tonfa'yı aradı. Tonfa hala Adli Tıp Enstitüsü'ndeydi. Otopsi henüz bitmemişti. Ribuaz'ın işi ise yarın sabaha kadar sürecekti. Bedene saplanmış çiviler ve cam kırıkları ile ilgili raporunu hazırlaması gerekecekti. Tırnak ve saç buldu mu? Henüz bir şey yok. Karnın içini incelemeye başlamadan önce cesedi dıştan incelemesi gerekiyor. Ervan adli tabibe mesleğini öğretecek değildi. Zaten bir sonraki kurbanın kimliğini zamanında saptayabileceklerine olan inancı da gitgide azalıyordu. Organik örnekler bulsalar bile bunlar büyük ihtimalle bir cesede ait örnekler olacaktı. İlk saptamalar çivi adamın modus operandisini doğruluyordu. Katil Ansimoni'nin kafasını bir miktar saç tutamı bırakarak tıraş etmişti. Kuşkusuz Vissa'nın karnına bırakılan saçlarıyla yeni kurbanın saçları arasında bir bağ kurulmasını sağlamak için, fetişini etkin hale getirmek için de çiviler, cam kırıkları, metal parçaları ve gerçek niteliği henüz tam olarak saptanamamış elyaf kullanmıştı. Göz çukurlarına iki ayna parçası sokmuş ve organları çıkarmıştı. Otopsi bunların hangi organlar olduğunu yakında belirleyecekti. Ribovaz tecavüzü de teyit ediyordu. Keskin bir cisimle, şüphesiz iki ağzı da keskin olan bir cisimle. Genç kadın canlıyken celladının iğrençliklerine maruz kalmıştı. Ölüm saatini tam olarak belirlemek imkansızdı. Kanama, beyin kanaması ya da kalp krizi. Katilin eziyeti sırasında kalbi durmuştu. Öldükten sonra da kesmeye devam etmiş mi? Görünüşe göre evet ve uzunca bir süre. Birçok yara kanamamış. Toplamda kaç yara var? Tonfa ıslık çaldı. Fiziksel yapısı onun bu türden canavarlıklara tahammül etmesine izin veriyordu. İçi kıtıkla doldurulmuş bir boks torbası gibi yörüngesinden sapmıyordu. Yüzlerce, bir nevi çalılık gibi kümelenmiş halde, çividen yapılma çiçekler. Ribovaz'ın söylediğine göre kemikler çivilerin darbesiyle kırılmış, iskelet un ufak olmuş. Kaslara, sinirlere, damarlara ve arterlere gelince hepsi yırtılmış. Gerçek bir vahşet. Kullanılan malzeme hakkında Ribovaz'ın bir fikri var mı? Sadece metalin paslı camın da kullanılmış olduğunu saptadı. Onları kriminal büroya yolladın mı? İstediğin DNA analizi için ilk teslimat yapıldı. Cinsel organlar çıkarılmış mı? Görünüşe göre evet. Vajina bir karış açık kanlı bir yara gibi. Ribovaz tecavüz olduğundan emin mi? Kesinlikle arkadan tecavüz. Rektal doku lime lime olmuş. 70'li yılların modus operandisinden farklılık gösteren tek şey şimdilik cinsellik olgusuydu. Belki de katil bu farklılıkla kendini göstermek istiyordu. Haydi koca adam diye konuşmayı sonlandırdı Ervan Tonfa'yı motive etmek için neşeli bir sesle. Ha gayret, yarın büroda buluşuruz. Umarım Ribovaz o zamana kadar otopsiyi bitirir. Tamam şef. Yeni numara Audrey. Henüz bir şey yok diye özetledi aksi huydu Audrey. Restoranlar, mağazalar hepsi erkenden kapanmış. Kapısında bir görevlinin durduğu bir Citadines'e güvenmiştim. 12. İş adamlarının geçici bir süre kalmak için kullandığı bir apart otel ama kimse bir şey görmemiş. O geceki devriyelerle konuştun mu? Elbette şimdilik hiçbir şey yok ama sorgulayacağım başka adamlar da var. Ervan saatine baktı, sabahın 3'üydü. Kendisine ayırdığı işi ona pas etmeye karar verdi. Bilgi edinmek için nehir polisini ara. Sen o işi halletmedin mi? Ara onları da bu işi kapatalım. Tamam dedi Audrey inat etmeden. Sonra da becerebilirsen uyu. Saat 9'da fabrikada randevumuz var. Bir de seni birkaç kez arayan serjan var.
Kim?
Yüzbaşı serjan. Olay yeriyle ilgili ilk tutanak raporunu hazırlayan o.
Yani?
Fitussi ona bize katılmasını söyledi. Daha uzun süre onu uzak tutması imkansızdı. Ervan genç polisle arada sırada koridorlarda karşılaşırdı. Adamın çekingen ve depresif bir hali vardı.
Onu tanıyor musun?
Şöyle böyle.
Onun hakkında ne düşünüyorsun?
Gürültü yapmaz ama çok çalışkandır.
Toplantıya gelsin. Kapı kapı dolaşıp tanık ararken sana yardım etsin ya da ayrıntılı telefon dökümlerini incelesin.
Telefonu kapattı ve hemen ardından Sardalya'yı aradı. Ervan onun ulaştığı sonuçlara şaşırdı. Sardalya, Ann Simone'nin bürosundaki iş arkadaşlarını sorgulamış, şimdiki ve şiddet dolu geçmişindeki arkadaşlarının kimler olduğunu öğrenmişti. Ayrıca arşivden dosyasını da bulmuştu.
Geçmişinden başla.
1986'da Montelimar'da doğmuş. Babası belli değil, annesi Kebekli. Onu doğurduktan sonra çekip gitmiş. Çocuk yuvaları, çocuk esirgeme kurumları, aile yanları hızla yoldan çıkmış. Hırsızlıklar, zor kullanmalar ve şiddete başvurmalar, uyuşturucu. Ama okulda hep başarılıymış. Edebiyat bakalaryasını vermiş. Sonra onu ceza mahkemesinde buluyoruz. Reşit olduğunda ilk mahkumiyetini almış.
Sebep?
Küreselleşme karşıtı bir gösteride kavga çıkmış. Sonra 2 yıl sessizliğe gömülmüş. Ne iş ne de başka bir şey.
Sonra bir veya iki kez fahişelikten ve eroin bulundurmaktan tutuklanmış. Uyuşturucu bağımlısı standart bir fahişe. 2006'da silahlı soygundan 7 yıllığına deliğe tıkılıyor. Ayrıntılar var mı? Kötü gitmiş küçük bir soygun. Suç ortakları silah kullanmış. Gece bekçisini yaralamışlar. Adam sakat kalmış. Adamları buldun mu? Herifler Vitri'den, yarı gezgin çingene, yarı köpekli punk, %100 ciğeri 5 para etmez adamlar. Hapisten çıkmışlar mı? Edindiğim bilgilere göre sadece ikisi. Ama tanıkları var mı? Kontrol ettin mi? Henüz etmedim. Biri Côte d'Azur'deymiş, diğerinin yerini daha tespit etmedim. Ama Kripo ile birlikte kızın ayrıntılı telefon dökümünü inceledik. Onlarla hiç teması olmamış. Peki bugünkü hayatı? Düzenli bir yaşam, iş arkadaşları, gezmeler, bir herif. Emniyet müdürlüğünden bir adam mı? Kesinlikle değil maalesef diye güldü Sardalya. Revaç'taki gece kulüplerinde çalan bir DJ. Onunla temasa geçtin mi? Ona haberi şahsen verdim. Senin düşüncen? Adam temiz. Onu Rex'in kulisinde gözyaşları içinde bıraktım. O olaya bulaşmış olma ihtimali yok. Ervan genç kızdaki değişimi düşünüyordu. Silahlı soygundan memuriyete. Yol oldukça uzun gibiydi. Hapisten çıktıktan sonraki yaşamından bahset. Sardalya tereddüt etti. Ervan ona yardımcı oldu. Babamla bağlantısını biliyorum. Marsilyalı'nın konuşmaya başlamadan önce rahatlayarak soluğunu bıraktığını işitti. 2009'da tahliyesini öne almak için bayağı çaba sarf etmiş. Normal hayata dönmesi için onu desteklemiş. Ev, iş, kirası için kefil bile olmuş. İyiliksever ihtiyar, işte buna inanmak çok zordu. Hemen ardından da emniyet müdürlüğünde çalışmaya mı başlamış? Hayır, önce Nanter Belediyesi'nde çalışmış. Babam onu beceriyor muymuş? Henüz bu tür bir bilgiye ulaşamadım ama... Ama ne? Babanı dinlemek gerekiyor. Bununla ben ilgilenirim. Gözetim memuruyla konuştun mu? Evet, söylediğine göre kız gerçekten doğru yolu bulmuş. Kız ona asılmış mı? Asla. Pasla vermemiş mi? Yatağın altında değildim ama yine de nada. Dipnot. Hiçbir şey anlamında İspanyolca sözcük. Peki uyuşturucu? Aynı. Bir daha elini sürmemiş. An Simone'nin suçlu geçmişi Erman'ın ona iyimserlikle yaklaşmasına izin vermiyordu. Babasının söylediği gibi kumları sulamak neye yarardı ki? Ama sulama kabını ilk kullanan da oydu. Peki iş arkadaşları ne söylediler? Özel bir şey yok. Sempatik bir kız. Son günlerde kızla değişik bir şeyler fark etmişler mi? Hiçbir şey fark etmemişler. Korkuyormuş gibi bir hali var mıymış? Hayır. Tüm bunlar tuzak ya da kaçırma tezini güçlendiriyordu. Ya Morvan'la olan özel ilişkisinden veya fiziğine ya da geçmişine bağlı bir başka sebepten An Simone seçilmişti. Ya sosyal ağlardaki faaliyetleri? Evindeki bilgisayarı aldım, hard diskini kopyalayacağım. Sonra da bilgisayarı uzmanlara yollarım. Ayrıca ajandasını da aldım ama şu an herkes uykuda. Evi nasıl? Diğer her şey gibi düzgün. Dikkati çeken bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse An Simone gitgide fazla mükemmel olmaya başlıyordu. Arama iznini hallettiniz mi? Yarın gideceğiz Audrey ile birlikte. Artık biraz uyumaya çalış. Yarın saat 9'da büroda briefing var. Ervan telefonu kapattı. Kulak kabarttı. Banyodan su sesi gelmiyordu ama tıkırtılar geliyordu. Gael banyodan çıkmış giyiniyor olmalıydı. En iyiyi sona saklamıştı. Kripo. Troubadour internet aracılığıyla An Simone'nin son güzergahının izini sürmeyi sağlayacak video görüntülerini almıştı. Kızın Arkol Köprüsü'ne kadarki bütün görüntüleri var. Ondan sonra hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Bilmiyorum. Onu köprüye girerken görüyoruz ama sağ yakaya hiç ulaşmıyor. Sanki köprünün tam ortasında kayboluyor. Her halükarda otelde V metrosuna hiç binmemiş. Çılgınca bir düşünce geldi Ervan'ın aklına. An Simone kıyıya inmiş ve katil onu Zodyak'a almıştı. Telefon dökümleri, her bağlantısı araştırılıyor. Şimdilik dikkat çeken bir şey yok. Peki arşiv taraması, aynı modus operandi ile cinayet işlemiş katiller. Çivici bir katille ilgili en ufak bir şey yok. Farklı anahtar sözcükleri girdiğimde de ana bilgisayar bana tek bir kelime verdi. Leroy Merlin. Dipnot. Dünyanın 12 ülkesinde faaliyet gösteren Fransız yapı marketi.
Dalga geçmenin sırası değil.
Tüm bulabildiğim çekiç ve tornavidanın kullanıldığı ev içi şiddet vakaları.
Sen neredesin?
Evdeyim, ilk tutanakları yazıyorum.
No Limit sözcüğü etrafında neler bulabilirsin, bir bak bakalım.
Hala orada mıyız dedi Kripo, Di Greco'nun programını düşünerek.
Ervan soruyu geçiştirerek Kripo'ya başka bir görev verdi. Paris'te veya başka yerde bu adı taşıyan özel toplantılar oluyor muymuş kontrol et.
Sadomazo mu demek istiyorsun?
Ervan K-76 pilotlarının kabuk bağlamış yaralarla kaplı vücutlarını gözünün önüne getirdi. No Limit her zaman bir maskaralık değildi.
Her cephede araştır, yarın sabah 9'da görüşürüz.
Telefonu kapattı ve banyonun tamamen sessizliğe büründüğünü fark etti.
İllet sarışın çok geçmeden ortaya çıkardı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 324.